Sen bu şarabı her akşam kime götürüyorsun? Kadın cevap vermedi. Zaten anlamamıştı da. Omuz silkti. Bu sırada tezgahın arkasındaki odadan bir kadın sesi. Kiminle konuşuyorsun ulan Ahmet? Dilenci karı şarabını almaya geldi de, dedi. Arka odaya geçti. Naciye tahta sandıklardan ibaret karyolasında hasta yatıyordu. Artık hayli yaşlandığı, bilhassa sık sık hastalandığı için işleri hemen tamamıyla aptal garsonuna bırakmıştı. Kendini iyi hissettiği akşamlar pek pek tezgah gerisinde para alıp veriyor, müşterilerle çokluk ilgilenemiyordu. Parasını verdi değil mi? Verdi abla. Kime götürse götürsün, sana ne? Aptal aptal güldü. Hiç yani öyle sordum. Tezgaha döndü. Dilenci kadın çıkıp gitmişti. Yolda ağır ağır yürüyordu. İliklerine kadar oğluyla doluydu. Yanındaki kızın ya karısı ya da nişanlısı olduğunu sanıyordu. Karısı değildi herhalde. Karısı olsa belli olurdu. Kimin kızıydı acaba? Oğlunun aynı konakta kaldığını sanıyordu. Bir zamanlar kocası, çocuğuyla mesut yıllar geçirdiği konak. Kaynanasına rağmen mesut. O büyü işi meydana çıkmasa belki de hala bir arada olurlardı. Ama hayır, kocası gene de ölürdü. Kocasını hatırlayınca yüzü buruştu. Kendinin üstüne evlenmişti. Demek sevmiyordu. Teyzesinin yanına da düzenle gönderilmişti. Bir takım sokaklardan kulübesine geldi. Anahtarıyla kapıyı açtı, girdi. İdare lambasını yaktı. Kerpiç duvarlar içeri kamburlaştı. Eski mantosunu çıkardı, bir kenara attı. Yamalı siyah başörtüsünü çıkardı. Saçları akpak olmuştu. Yanakları boşalmış, etleri sarkıyordu. Dünden kalan peynir, zeytin ve soğanını aldı. Sofrasını hazırladı. Her akşamki gibi ağır ağır içmeye başladı. Şarap şişesi yaralanınca aklına elmas taşlı yüzüğü geldi. Hayatı boyunca saklamıştı. Kocasından, daha doğrusu oğlundan kalan tek yadigar. Akşamları kafayı bulunca gizlendiği yerden çıkıyor, parmağına takıyor, yatarken de götürüp saklıyordu. Kalktı, odanın bir köşesinde toprağa gömülü yüzüğünü çıkarıp parmağına taktı. Halkası içine vaktiyle kazdırdığı üç isimden mazharı kalmıştı. Mahzar ona ihanet etmişti, üstüne evlenmişti. Sonra düzenle göndertmişti teyzesinin yanına. Eğer oğlu olmasa, daha doğrusu kaybolduğu zaman karyolanın altından çıkarıp annesini büyük bir sıkıntıdan kurtarmış olmasaydı, belki de satardı şimdiye. Ama oğluyla kuvvetli ilgisi vardı. Satamazdı. Ona oğlunun bir parçası gibi geliyordu. Yüzüğü öptü. Bu böyle günlerce sürdü. O akşam da şarabını almak üzere gene uğradı. Parasını tezgahın üzerine bıraktı. Tezgah başında iki kişinin bulunduğuna dikkat bile etmemişti. İki kişiydiler. Biri kadındı. Şişesini aldı. Başı önünde ağır ağır çıktı. Naciye arkasından dikkatle bakıyordu. Ne tuhaf. Dilenci kadının hali ona tanış birini hatırlatmıştı. Bu da onun gibi ağırbaşlı, kendi kendine sokulmuş bir kadındı. Bir kadındı ama kimdi? Benzettiği, o tanıdığı, ya o kimdi ki bunu ona benzetmişti? Dilenci çıkıp gittikten sonra da bu benzeyişi düşünmekten kendini alamadı. Ne tuhaf. Kafasına fena takılmıştı. Bu dilenci çok iyi tanıdığı birisine benziyordu ama kimdi o? Odasına geçti, yatağına uzandı. İnen ilerleyen akşamla beraber müşterilerin meyhaneyi doldurduklarını hissediyordu. Uğultu gittikçe artıyor, sesler kalabalıklaşıyordu. Bir sigara yaktı, eline topluca bir para geçse de şu meyhaneyi adam etseydi. Ama nerede? İşlerin başında bizzat durduğu zamanlar bile yapamamıştı bunu. Kaldı ki şimdi yapacaktı. Hayır, o bu değil. Şu dilenci kadını kafasından atamıyordu. Çıldıracaktı. Her haliyle birisine benziyordu ama kime? O birisini öyle yakından, öyle iyi tanıyordu ki. Bir iş için içeri giren garsonuna, "Ben çok ihtiyarladım değil mi Ahmet?" dedi. Ahmet ilkini anlamadı. "Hı? Zıkkım, ben diyorum çok mu ihtiyarladım?" Ahmet kaba kaba sırıttı. "Sen mi?" Ananın, aptal. Ahmet aldırış etmedi, dışarı çıktı. Naciye onu hemen unuttu. Yatağının başucunda el aynasını aldı, yüzüne baktı. Kırış kırış bir yüz, içerlere çökmüş gözler. Buna da şükürdü. Ya başkaları gibi, mesela şu şarap alan dilenci kadın gibi olsaydı? O dilenci kadın tuhaf şey. Niçin kafasından atamıyor, niçin unutamıyor? Çok iyi tanıdığı ama bir türlü hatırlayamadığı birisine benzeyen bu kadın. Allah belasını versin diye öbür tarafa döndü. Gözlerini yumduğu, aklına zorla başka şeyler getirmek için kendini zorladığı halde olmuyordu. İlle o. Çok iyi tanıdığı birisine benzeyen haliyle gözlerinin önünden gitmiyordu. Yatakta oturdu, seslendi. Ahmet! Büyük garson biraz geç cevapladı. Buyur abla! Kapıda göründü. O dilenci karı yarın gelince lafı tut. Bana da haber ver. Niye abla, ne var onda? Birisine benzetiyorum da onu. Kime? Bilmiyorum ama çok iyi tanıdığım birisine. Bakışı, duruşu. Ay yarabbi, dilimin ucunda gibi. Sesi de hiç yabancı değil. Sen öyle yap yarın gelince. Garson tezgaha döndükten sonra Naciye tekrardan yatağına uzandı. Beli, sırtı, bacakları, kemiklerinin içi öyle sızlıyordu ki bu sancılar ille kışları, kış başlangıçları azıtıyordu. Romatizma ağrıları olduğunu biliyordu. Yatıp kalktığı, hemen hemen tekmil günlerini içinde geçirdiği dükkanının korkunç şekilde rutubetli olduğunu biliyordu. Eline topluca bir para geçse dükkanı adam akıllı tamir ettirir, ne rutubet kalırdı ne bir şey. Ertesi gün dilenci karı gene geldi. Garsonun haber vermesine lüzum kalmamıştı. Tezgah gerisindeydi. Dolu şişeyi uzatıp parayı alırken dikkat etti. Evet, yanılmamıştı. Çok iyi tanıdığı, çok yakından tanıdığı ama belki de çok eskiden tanıdığı birisi. Sordu. Senin ismin ne? Kadın yüzündeki kapanmış yara iziyle sertçe baktı. Ne yapacaksın? Aman ya Rabbi, tanışıklık bu kadar olur muydu yani? Seni birisine benzetiyorum da. Dilenci tezgah gerisindekini birden tanıdı, irkildi, hatta şaşaladı önce, sonra kendini topladı. Oydu. Nasıl da ihtiyarlamış, nasıl da çökmüştü. Ama onun kendisini tanımaması lazımdı. Şarap şişesini kaptı, dükkandan kaçarcasına çıktı. Naciye iyiden iyiye şüphelenmişti. O kadar iyi tanıyordu ki onun da kendisini tanıdığı her halinden belliydi. İrkilmiş, şaşalamış, sonra da kaçarcasına savuşmuştu. Garsonuna şu karının peşinden git ama çaktırma dedi. Öğren. Oho, iş var be abla. Sana ne diyorsam yap. Büyük garson homurdanarak dükkandan çıktı. Dilenci karı elektriklerin aydınlattığı yolun kaldırımında ağır ağır gidiyordu. Naciye'nin kendisini tanımasına imkan vermediğinden memnundu. Geveze karı. Nazan Hanım dilenci olmuş diye etrafa yayar. Kendisine değil, oğlunu şehire rezil rüsva ederdi. Oysa oğlu ona daha hiçbir şey bilmiyordu. Belki de ölmüş sanıyordu annesini. Böyle sandığı daha iyiydi. Kötü kadın olmuş bir annenin ölüden ne farkı vardı? Şayet oğlu öldü sandığı annesinin hayatta olduğunu öğrenirse elbette hayat macerasını merak edecek, soracaktı. Başından geçenlere anlatamayacağına göre durumu nasıl izah edecekti? En iyisi buydu, gizlenmek. Hem bundan böyle şarabı da oradan değil bir başka yerden almalıydı. Nasıl da dikkat etmişti Naciye'ye. Demek kadın meyhaneciliğe başlamıştı. Peki kocası? Kocası ne olmuştu? O aptal bakışlı garson nesi oluyordu? Garson hala sinirli, ciğeri iki para etmez bir dilenci karının peşine düşürüldüğüne ifrit oluyordu. Ne vardı sanki? Alt tarafı bir dilenci karı. Apartmanda oturmazdı ya, gidiyordu, boyuna gidiyordu. Belki de çingeneydi. Çingeneyse tam çatmıştı belaya. En azdan bir buçuk saat yürümesi lazımdı. Çingeneler şehrin dışında, hayli dışında kırlardaki kıl çadırlarında yaşar, ızgara, maşa satmaya, bakla falına bakmaya şehire inerlerdi. Ama kadın çingene değildi besbelli. Şehrin hemen dışındaki harap mahallenin çamurlu sokağına sapmıştı. Bön garson adımlarını açtı. Kerpiç bir evin köşesini siper alarak kadının hangi eve girdiğini kolladı. Ahıra benzeyen kerpiçten bir eve girmiş, kapıyı kapamıştı. Evi daha iyi görebilmek için sokağı karşıya geçti. Gözlerini sıkı sıkı çekili tahta kapaklara dikti. Az sonra tahta kapakların çatlaklarında sarı ışıklar belirdi. Demek lambasını yakmıştı. E işte, bu işte bundan ibaretti. Işıksız, alacakaranlığa gömülmüş, mahalleyi gözden geçirdi. Yüzleri belli olmayan insanlar geçiyordu arada. Pencerelerde tek tük ışıklar. Sümkürdü. Elini yanındaki duvara silip hızlı adımlarla dar sokağı geldiği yönde geçti. Meyhanenin yolunu tuttu. Abla eskiden olduğu gibi hizmet ediyordu, terlemişti. Bacaklarının, belinin, sırtının ağrılarını unutmuş, dört bir tarafa yetişmeye çalışıyordu. Garsonunu şaraphane kapısında görünce ferahladı. Ne oldu? Garson omuz siltti. Hiç, kenar mahallede bir ahıra girdi. Nasıl ahıra? Basbayağı ahır işte, hayvanları bağladıkları. Sen şimdi geç işine, yarın bana göster, olmaz mı? Olur ama fazla konuşma. Bön garson işinin başına geçti. Ertesi sabah çok erken uyandı. Bir kenarındaki mitilleri içinde hala horlayan garsonunu ayağıyla dürterek uyandırdı. Çabuk giyin, sepeti de al gidelim. Her gün bu kadar erken olmamakla beraber çarşıya birlikte iner, öğle yemeği, akşam mezeleri için öteberi alırlardı. Bugün her günden 1,5 saat evvel çıktılar. Dilenci karının oturduğu mahalleye geldiler. Naciye bir şeyler sezmişti akşamdan beri ama Nazan'ın bu kadar düşeceğini sanmıyor, ihtimal veremiyordu. Sonra Nazan olsa ne diye oğlunun yanına mitili atmasında dilensindi. Kim bilir, belki de işin içinde iş vardı. Dilenci karının oturduğu kerpiç ahırı öğrenince garsonuna para verdi. Her günkü kasaptan et al. Bakkaldan kuru fasulye, nohut al. Ciğer de al. Dükkana git. Patatesleri soya dur. Ben geliyorum, hadi. Garson kolunda sepet çekti gitti. Naciye kapıya yaklaştı. Tam vuracaktı, vazgeçti. Bakalım o muydu? O değilse. Değilse bile ne kaybederdi? Sizi birisine benzetmişim. Affedersiniz, der geçerdi. Tekrar vurmaya hazırlanmıştı ki sokağın alt başından kaba kaba öksürerek yaşlı bir adam çıktı. Naciye geriledi. En iyisi kadını beklemekti galiba. Dilenci karı fazla bekletmedi. Bir kenara sinmiş Naciye dikkat bile etmeden ağır ağır geçip gitti. Naciye peşine takıldı. Epeyce geriden gidiyordu. Bir takım sokaklardan geçip şehrin göbeğine indiler. Büyük çarşının en işlek yerindeki bir doktor muayenehanesinin köşesine gelip oturan kadına görünmemek için durdu. Oradaki bir sokağa girdi. Hem kadını hem de doktor muayenehanesinin kapısını görebiliyor ama kendisi görünmüyordu. Nazan'a ne kadar benziyordu ya Rabbi. Gece rüyasına girmişti. Evet, Nazan'ım ben, demişti. Nazan'ım ama tanınmak istemiyorum. Ne olursun beni tanımamış ol. Rüyaya inanıyordu. Onun için Nazan'dı mutlaka. Şayet Nazan'sa biliyordu yapacağını. Aptallığın lüzumu yoktu. Koskoca bir hükümet doktorunun anasıydı. Bu haliyle oğluna görünmekten utanıyorsa bile kendisi gider müjdeyi verir. Hoş, kim bilir, oğlan da belki burnu büyüğün biri olmuştu. Anasını belki de tanımak istemezdi. Öyle yahut böyle. Anasından utanırsa bile kendine göre hava hoştu. Ya bolca para verip ağzını kapatırlar ya da onları şehirde rezil ederdi. Tam fırsattı. Paraya ihtiyacı vardı. Ağzını kapamak için verecekleri bolca parayla dükkanı adam ederdi. Yarım saat sonra dal gibi nişanlısıyla muayenehaneye gelen Haldun'u tanıdı, biliyordu. Yanındaki kızın avukat Nihat Bey'in kızı olduğunu biliyordu. Hatta avukat Nihat Bey yıllarca önce bir gün eski müşterilerinden biriyle şaraphaneye gelmiş ama pek öyle bildiklik vermemişti. Sonra yazıhanesini bulup gitmişti ama adam gene soğuk karşılamıştı. Tabii yağmurlar yağıp yarıklar kapanmıştı. şehire çulsuz geldiğini, Mahzar Bey'in sayesinde tutunduğunu unutmuştu. Şimdi de eski bildik tanıdıklardan kaçıyorlardı. Kaçsınlardı. Şu kadın gerçekten Nazan'sa biliyordu yapacağını. Bir ara dikkat kesildi. Haldun muayenehane kapısına çıkmış, dilenci karıyla bir şeyler konuşuyordu. Sonra dilenci karının ağır ağır kalktığını, muayenehaneden içeri girdiğini gördü. Haldun, dilenmek çok ayıp, dedi. Bir insan dileneceğini ölsün daha iyi. Al şu süpürgeyi de şuraları süpür bakalım. Nazan hiç sesini çıkarmadan bir kenarda duran süpürgeyi aldı. Sulamadan mı? Sulamadan olur mu? Bak orada ibrik var, al onu. Gitti, aldı. Betonu sulayıp süpürmeye başladı. Doktor Haldun'la Nermin kapı önüne çıkmışlardı. Yaklaşan düğünlerine dair konuşuyorlardı. Halk evi salonunu hiç istemiyorum. Ben de ama babam kafasına takmış. Hani annen mani olacaktı? Olacaktı ama babamı bilmez misin? Daha çok el sözüyle hareket eder. Parti bilmem nesi öyle istemiş diye. Darılma ama babanın prensip sahibi olmayışı hiç hoş değil. Haklısın, çok dal kavuk, çok. Ortalık süpürülene kadar beklediler. Sonra daireye gitmeden önce Haldun cebinden ufak para çıkarıp dilenciye uzattı. Al bakalım. Dilenci aldı. Allah razı olsun. Allah her tuttuğunu altın etsin Allah. Bu ağızları da bırak, hiç sevmem. Sen her sabah uğra, süpür, paranı al fakat dua etme. Anlaşıldı mı? Mırıldandı. Anlaşıldı. Bir kenara çekilip gitmelerini bekledi. Nişanlısıyla yan yana uzaklaştılar. Arkalarından uzun uzun baktı. Ağlamıyordu. Niçin ağlayacaktı? Oğlunu dünya gözüyle görüyordu ya. Ama tanımıyormuş annesini. Azarlıyormuş. Varsın azarlasın. Birden yanında bir ses. Nazan Hanım değil misin sen? Yumruk yemişçesine sarsıldı. Korkuyla bakarak. Hayır, dedi. Hayır değilim. Ondan beklenmeyen hızlı adımlarla uzaklaştı. Naciye peşine takıldıysa da yetişemedi. Zaten bacakları ağrıyordu. Varsın gitsin de. Nazan olduğuna şüphesi kalmamıştı. En iyisi gece evine gidip bastırmak, güzel güzel anlaşmaktı. Anlaşmaya yanaşır da oğlundan koparacakları paranın bir kısmını vermeye razı olursa ne âlâ. Olmazsa göbeğini kendi eliyle kesmesini de bilirdi. Şaraphaneye geldi, yorgun bedenini yatağına attı.